Meclis gündemi.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Meclis Gündemi ile sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Murat Baran ve Arzu Yaman, program danışmanımız Hakkı Kurban, ben Tülin Bilen, kumanda başında Kemal Öktem. 45 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda program danışmanımız Hakkı Kurban ve program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkan Vekili, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Avukat Yılmaz Tunç var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Sağ olun.
Sayın Kurban, sizinle başlayalım. Meclisin bu hafta odaklandığı konular neler? Milletvekillerinin ajandasında hangi başlıklar öne çıkıyor?
Evet, artık siyaset yavaş yavaş yerel seçimlere odaklandı diyebiliriz Tülin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir saat önce bir araya geldiler. 55 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiler ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlere nasıl uygulanabileceğini değerlendirdiler. Daha önce de aslında bazı görüşmeler yapılmıştı ama nihayete ermemişti. Bu kez hangi illerde ne tür bir işbirliği yapılabilir? İki lider onları değerlendirdi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konuda değerlendirmeler sürecek çünkü Ankara'dan İstanbul'a ve Mersin'e kadar çeşitli iller için bir işbirliği süreci işletilebilir. Bunun değerlendirmeleri yapılıyor. Aslında muhalefet kanadında da benzer işbirliği görüşmeleri var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek. Bunun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüşmesi planlanıyor. Aynı şekilde buradaki ittifaka HDP'nin katılımı da söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerin de yapıldığını belirtelim. Orada da özellikle Mansur Yavaş'ın Ankara'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılması konusunda özellikle CHP ile İYİ Parti arasında bir dirsek temasının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun yanı sıra rutin gündeme bakacak olursak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda birkaç haftadır 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyordu. Artık son noktaya gelin diyebiliriz. Bugün komisyonda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesi değerlendiriliyor. Yarın da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Bunun yanı sıra genel kurulda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri yapılıyor. Dün bir maddesi kabul edilmişti. Bu teklifte de özellikle seçimler nedeniyle görevinden ayrılan oda ve borsaların başkanlarıyla yöneticilerinin eğer seçilemezlerse tekrar görevlerine geri dönüşünün yolu açılmış olacak. Geniş kapsamlı bir düzenleme değerlendirmeleri bugün de devam ediyor. İkinci gündem maddesi de çevre kanununda değişiklik yapan bir düzenleme olacak. Onu da önümüzdeki günlerde görüşecek genel kurul. Burada da özellikle plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye ücretli satışına ilişkin bir düzenleme olacak. Özellikle çevreyi de çok yakından ilgilendiren bir düzenleme şüphesiz ve kamuoyunun da beklediği bir düzenleme. Buna ilişkin değerlendirmeler de genel kurulda yapılacak.
Sayın Tunç, sizinle devam edelim. Öncelikle yoğun programınızda bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
Gördüğünüz gibi Hakkı Bey saydı. Meclisin gündemi yoğun.
Evet, çok hareketli, çok yoğun ve hareketli bir gündem. Sayın Tunç, hem Meclis Adalet Komisyonu Başkan Vekili hem de AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı olarak size öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını sormak istiyoruz.
Evet.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aldığı kararda HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. Ancak bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Öncelikle avukat kimliği de bulunan bir hukukçu olarak siz mahkemenin kararını nasıl yorumlarsınız?
Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum tekrar. Bizi dinleyen yurt içinden, yurt dışından tüm dinleyenlere de selamlarımızı, saygılarımızı buradan gönderiyoruz. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gündem bahsettiğiniz gibi çok yoğun. Tabii dün itibarıyla Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da soruldu. Sayın Adalet Bakanımıza da bu konu soruldu. Mecliste bazı milletvekilleri de bu konuda sözler aldılar. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularına verdiği cevapta burada yerel mahkemenin kararına daha çok vurgu yapan hem Adalet Bakanımız hem Sayın Cumhurbaşkanımız benzer mahiyette görüşler ifade ettiler. Avrupa'nın tavrını Sayın Cumhurbaşkanımız dile getirdi. Terörle mücadele noktasında Avrupa'nın bize yeterince destek vermediğini, hatta destek vermediğini her fırsatta zaten söylüyor ve dün de bunu ifade etti. Özellikle hem PKK terörü, Türkiye'nin bu anlamdaki mücadelesi, hem FETÖ 17-25 Aralık ve ardından 15 Temmuz darbesi, darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede de Avrupa'nın destek vermediğini hepimiz görüyoruz. Hem PKK'lı teröristlere hem de FETÖ'cülere kucak açan bir Avrupa söz konusu. Bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve anayasa referandumunda, oralarda propaganda çalışmalarında da gördük. HDP'li milletvekillerine meydanlar, salonlar açılırken bizim bakanlarımıza oralarda konuşma izni bile verilmedi. Bunlar hepimizin aklında olan şeyler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerle ilgili insan hakları ihlallerinde karar veren bir mahkeme.
Evet.
Uluslararası bir mahkeme. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne biz tarafız. Hı hı. Bu sözleşmeye uyacağımızı belirttik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruduğu değerler insan hakları değerleri. Nedir bunlar? Yaşam hakkı, hı hı, düşünce ifade özgürlüğü, çevre hakkı gibi insan hakkıyla ilgili her husus bizim kabul ettiğimiz değerler. Demokrasi,
evet,
öncelikle. Tabii Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dün vermiş olduğu Demirtaş'la ilgili karar, öncelikle Demirtaş'ın tutuklanmasının gerekçesi olarak somut delil ve makul şüphe açısından ihlal kararı vermedi. Yani tutuklanmasının, hı hı, gerekçesinin doğru olduğunu, makul şüphenin var olduğunu, somut delilin var olduğunu aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu kararıyla aslında kabul etti. Neye karar verdi? Tutukluluğun uzun sürdüğünü, hı hı, ve bu uzun sürmenin siyasi nedenlerle gerçekleştiğine karar vererek tazminata ve serbest bırakılmasına yönelik bir karar verdi. Şimdi öncelikle bu karar kesin karar değil. Hı hı. Bu karar henüz uygulanması gereken bir karar değil. Tabii bir kısım hukukçular, işte eski ahim yargıçlarından özellikle siyasi görüşü belli olan, HDP'ye, özellikle PKK'ya sıcak bakan görüşlerini bildiğimiz kişiler bu kararın hemen uygulanması yönünde görüşler açıklıyorlar. Ama gerçek bu mu? Böyle değil. Yani hukuki olarak baktığımız zaman bu karar henüz daha kesin bir karar değil. Çünkü Türkiye'nin bu kararı 90 gün içerisinde itiraz hakkı var. 90 gün içinde itiraz ettikten sonra 17 yargıçtan oluşan büyük daireye gidiyor konu. Büyük daire yeniden konuyu esastan görüşüp bir karar veriyor. Ya bu karar verildikten sonra ne olacak? Tabii bu kararın nasıl şekilleneceğini şimdiden söylemek mümkün değil. Neticede Türk yargısı bağımsız.
Evet.
Özellikle ceza yargılamasında suçlunun maddi deliller açısından suçluluğunun sübut bulması noktasında tam yetkili olan yer Türk yargısı. Hı hı. Bir kişi Türk hukukunun, Türk ceza kanununun hangi maddelerini ihlal etti, neye göre cezalandırılacak? Bu bizim iç hukuk meselemiz bir kere. Kendi yargı yetkimiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neye karar verebilir? Sözleşmede belirtilen hak ihlallerinden birisi varsa bu hak ihlalinden dolayı tazminata karar verebilir. Tabii bu kararın işte serbest bırakılma noktasındaki uygulamaya dönük bir talepte bizden bulunmaları şu aşamada mümkün gözükmüyor, mümkün değil.
Peki efendim, Türkiye'de...
Şimdi işin esasına da girmek lazım. Tabii. Sadece işin usul kısmını, tabii ki usul önemli. Kesinleşmiş bir karar yok. Henüz daha uygulanmasını gerektiren bir karar yok.
Hı hı.
Ha, tutuklama sebebi de makul şüphe ve somut delil açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul ettiği bir husus var. Demirtaş neden tutuklandı? Bir hatırlayalım. Demirtaş'ın soruşturmasını Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Daha sonra dosya Ankara'ya geldi. Devam eden bir yargılama söz konusu. Tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen hususlar ne? Dosyasına baktığımız zaman Kobani protestoları başlamıştı. Hatırlayalım. Sınırımızda meydana gelen olaylarla ilgili olarak Türk hükümetinin yeterince oralara müdahale etmediği noktasında HDP'nin, PKK'nın, PYD'nin bir takım açıklamaları vardı. Bu açıklamalar neticesinde sokağın hareketlendirilmesiyle ilgili bir çalışma başlatıldı. Ve gösteriler başladı Güneydoğu bölgemizde. Ve orada o gösteriler başladığında Demirtaş'ın ve HDP Genel Merkezi'nin bir açıklaması oldu. Yazılı olarak, tweetlerden, sözlü olarak yapılan açıklamalar da var. Bu açıklamalarda halkın sokağa çıkması istendi ve protesto edilmesi, hükümetin protesto edilmesi istendi. Ve bu açıklamalardan sonra ortalık daha da alevlendi ve 50 kişinin ölümüne neden olundu. Şimdi bu açıklamalar nedeniyle 50 kişinin ölümüne neden olundu. Yani burada bağımsız yargı, Cumhuriyet Savcıları ne yapacaktı? 50 kişinin ölümüne kim neden oldu diye elbette ki soruşturma açacaktı. Evet. Ve açıldı. Sadece bu değil, hendek olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamalar, işte terörist cenazeleriyle ilgili hem katılım hem sonrasında yapılan açıklamalar, sadece Demirtaş değil, diğer yargılanan HDP'li siyasilerle ilgili de gerekli soruşturmalar başlamıştı. Şimdi ya bunlar ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ne var bunda? Yani sokağa çağırmış diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Tabii. Çünkü şiddet çağrısı hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değildir.
Şiddeti sözleşmelerde zaten bunu ifade ediyor.
Doğru, çok doğru söyledin. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yani AHİM'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulamakla yükümlü olduğu sözleşmenin 10. maddesi diyor ki şiddet çağrısı düşünce özgürlüğü ifade kapsamında değildir. Eğer siz birilerini şiddete çağırıyorsanız, bunu yazıyla da olabilir, sözle de olabilir. Bu söz ifade özgürlüğü kapsamında değildir. Suç. Eğer sonucunda bir suç ortaya çıkmış ve bir mağduriyet ortaya çıkmışsa azmettiren olarak yargılanırsın. Sözleşme bunu söylüyor.
Halkı yine anayasa teşvik ediyor.
Tabii
aslında.
Ki yine anayasamızın 26. maddesi. Yani şiddet çağrısı, şiddeti teşvik hiçbir zaman düşünce ifade özgürlüğü kapsamında sayılmaz. Hakkı Bey'in söylediği uluslararası sözleşmelerin hiçbirinde bu yoktur. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesinde de açıkça yazılıdır. Şiddeti teşvik hiçbir zaman düşünce ifade özgürlüğü kapsamında sayılmaz. Hepimiz hatırlıyoruz. Yani Demirtaş'ın o günkü ifadeleri şiddet çağrısı değil miydi? Bu tartışmasız bir kere. Zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bunu somut delil olarak kabul etmiş ve tutuklamanın doğru olduğunu ve ihlal kararı vermemiş. Uzun tutukluluk diyor, siyasi nedenle siz bunu tutuyorsunuz diyor. Tabii devam eden bir yargılama var. Yani onun tutukluluğuna ya da serbest bırakılmasına karar verecek olan bağımsız yargı. Bağımsız yargı delilleri topluyor. Belli bir süre içerisinde soruşturma devam etti. Kovuşturma şimdi devam ediyor. Bu kovuşturma süresi içerisinde elbette ki ifadelerin alınması vesaire bir takım buna zaman gerekiyor. Bu açıdan zaten yargılandığı dosya kapsamı itibariyle baktığımız zaman da ceza muhakemeleri kanununda tutuklamayı gerektirecek suçlar kapsamında. Evet. Dolayısıyla mahkeme kanun böyleyken, uluslararası sözleşmeler böyleyken ne yapabilir? Yani bu noktada bağımsız yargının kararını herkesin beklemesi gerekir. Burada bir düşünce ifade özgürlüğü ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali söz konusu değildir. Türkiye elbette ki itirazını 90 gün içerisinde yapacak ve büyük daire hangi karar verecek onu bekliyoruz. Ama Avrupa'nın PKK terörü ve HDP siyasetçilerinin PKK'ya vermiş oldukları destekler, PYD ile ilgili düşünceleri, onların terörle arasında bugüne kadar mesafe koyamamış olmaları artık bütün dünyanın malumu. Ülkemizde de özellikle Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız da bunu anlamış durumda. Önümüzdeki seçimlerde HDP'ye bu dersi verecekler, ben inanıyorum. Çünkü PKK terör örgütü 40 yıldır orada en çok zulmü bizim insanımıza yapıyor. Kürt kökenli vatandaşlarımıza yapıyor. Yani onlar can verdi. Onlar bu terör nedeniyle çok mağdur oldular. Oraların bugüne kadar Batı illerine nazaran az gelişmiş olmasının sebebi terördür. Terör nedeniyle orada teröristlerin şantiyeleri nasıl bastığını, sağlık memurlarını, ambulansları nasıl bombaladıklarını, taşa tuttuklarını hepimiz hatırlıyoruz. Doktorları katlettiklerini çocukları hepimiz hatırlıyoruz. Da. Çocukları, yani şimdi bakın dün çocuk hakları günüydü, evet, değil mi? Bu terör örgütünün en çok mağdur ettiği kesim çocuklar. Yani mecliste çocuk hakları ile ilgili HDP'li siyasetçiler konuşma yapıyor. Siz o çocuk yaştakileri kandırıp dağa çıkaran sizler değil misiniz? Yani HDP'li üst yöneticilerin o çocuklarla ilgili, özellikle kız çocuklarıyla ilgili istismar olayları, bunlar hep basına yansıyan hususlar. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bölge halkı artık terörün tamamen bitmesini, bölgede huzur ortamının sağlanmasını istiyor. Bu anlamda tabii Avrupa bize destek vermedi. Hı hı. Vermiyor Avrupa ülkeleri. Tabii mahkemesinden de farklı bir karar beklemek mümkün olmuyor işte. Böyle bir karar maalesef. Sayın Cumhurbaşkanımızın da isyanı ona. Yani bugüne kadar hangi olayda, hangi terör noktasında bize destek oldunuz ki kararınızı tanıyalım?
Zaten o
bu serzenişi yapıyor.
Evet, içeriğine de baktığımızda falan, evet, şimdi Selahattin Demirtaş Türkiye'de terör örgütü yöneticiliği, halkı din ve kin ve düşmanlığa teşvik gibi çok ağır suçlardan dolayı yargılanıyor. Ama AİM'in kararına baktığımızda işte siyasi nedenlerle Demirtaş'ın tutuklu olduğunu iddia ediyorlar. Özgür siyasi tartışma ortamı ve çoğulculuğu boğmak olarak nitelendiriliyor Demirtaş'ın tutukluluğu. Hani bu yönlerden de bakınca sanki Türkiye'deki dosya tam da incelenmemiş sanki, görmezden, evet, gelinmiş.
Ön yargı var.
Evet, tamamen belli düşüncelerle karar verilmiş gibi bir izlenim çıkıyor. Doğru. Gördüğümüz kadarıyla.
Hukuki bir karar değil. Yani Demirtaş'ın tutukluluğu hukuki ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar hukuki değil, siyasi nedenlerle.
Evet. Peki.
Yani onlar nasıl tutukluluğa siyasi neden diyor? O karar aslında siyasi nedenlerle verilmiş bir karar.
Evet, şimdi yerel mahkeme değerlendirmelerini sürdürüyor. Evet. Aralık ayında da Sayın Demirtaş'ın duruşmaları olacak. Yerel mahkeme AİM'den çıkan bu karar ne ölçüde göz önüne alır?
Şimdi bir kere itiraz süreci kesinleşmemiş bir karar. Usul açısından yerel mahkemenin bunu göz önünde bulundurması bir kere söz konusu olmaz. Esas açısından baktığımız zaman yani dosyayla ilgili olan bizim yerel mahkememiz, evet, Türk hukuku. Dolayısıyla maddi deliller, somut deliller hepsi yerel mahkemenin huzurunda. Ama tüm bunları göz ardı eden bir siyasi bir karar var ortada. Tabii ki siyasi kararla mahkemenin bağlı olması düşünülemez. Mahkeme bağımsızdır. Siyasi nedenlerden de bağımsızdır. Dolayısıyla Türk yargısı kendi kanununa, anayasasına, uluslararası sözleşmelere bakacak ve karar verecek. Dolayısıyla diyelim ki 17 yargıçlı büyük daireden bir yıl sonra itirazımızla ilgili bir karar çıktı. Karar diyelim ki reddedildi. Bu durumda, yani bizim itirazımız diyelim ki reddedildi. Bu durumda tabii ki bunun hukuki sonuçları yerel mahkeme açısından olmaz. Bu neticede siyasi bir karar ve bunun siyasi sonuçları, bugüne kadar Avrupa terör noktasında Türkiye'nin yanında durmadı. Yine orada bir açıklama yapılır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Mahkemesi'nin kararını uygulamıyorsunuz denir. İşte sert mesajlar verir oradakiler. Biz de cevap veririz. Bu böyle gider.
Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının zamanlamasına da aslında dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıları bertaraf etmeye başladığı, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonlara hazırlandığı ve yerel seçimlere 4 aylık sürenin kaldığı süreçte bu karar çıktı. Kararın çıkış zamanını bir rastlantı olarak mı değerlendiriyorsunuz, yoksa bir art niyet söz konusu mu sizce?
Burada şimdi Türkiye üzerindeki planlar, programlar hep devam ediyor. Yani güçlü bir Türkiye, bölgesinde lider bir Türkiye, dünya mazlumları tarafından isteniyor. Dünyada hakkı savunan, adaleti savunan kesimler tarafından Türkiye'nin güçlenmesi isteniyor. Azerbaycan diyor ki Türkiye güçlü olursa biz de güçlü oluruz diyor. Filistin'deki mazlumlar istiyor. Diğer Türkiye'nin, dünyanın değişik yerlerinde Türkiye'nin destek olduğu ve zulme uğrayan herkes Türkiye'nin güçlü olmasını istiyor. Ama bölgede planları olan, Orta Doğu'da planları olan küresel aktörler, küresel güçler Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyorlar. Çünkü onların planları maalesef adaletten uzak planlar. Kendi menfaatleri doğrultusunda bölgede bazı hususları dizayn etmek istiyorlar. Suriye'deki iç savaştan yararlanarak bölgede hakimiyetlerini kurmak, petrole uzanmak, enerjiye uzanmak ve özellikle Türkiye ile Orta Doğu arasında bir terör devleti kurulması noktasında gayretlerin olduğunu hepimiz görüyoruz. Burada Türkiye elbette ki bu planları boza boza bugünlere kadar geldi. Eğer Türkiye dış politikada ve özellikle savunma anlamında bugüne kadar uygulamış olduğu bu politikaları uygulamasaydı, Afrin'e girmeseydi, yani Kılıçdaroğlu girmeyelim dedi, Elbaba girmeseydi, oralarda şu anda bir terör devleti, PYD devleti, PKK oluşumu bir devlet olarak gerçekleşecekti ve küresel aktörlerin de hemen tanıdığı bir devlet. Ama Türkiye bu oyunları bozdu. Tabii Türkiye bu oyunları bozarken bir taraftan kendi ekonomisini de güçlendirmenin peşindeydi. Türkiye 2002'den bu yana 3 kat, 3,5 kat büyüten bir iktidar var. Ve Türkiye ekonomide güçlendi, yatırımlar hızlandı. 81 vilayet bir kalkınma hamlesine sahne oldu. Organize sanayi bölgeleri doldu taştı, yenilerine ilave ettik, dünya projelerine adım attık. Bir taraftan güçlenmeye çalışıyoruz, diğer taraftan da Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen çevreler düğmeye bastı. Taşeronlar kullanarak Türkiye'yi, tabii bu direkt hem müttefikiz diyerek hem de el altından taşeronlar kullanarak Türkiye'ye saldırdılar. İşte MİT müsteşarının tutuklanmasından, tutuklanmaya kalkışılmasından başlayarak. Hatta daha eskiye varabiliriz. Yani parti kapatmalarına kadar götürebiliriz bunu. Yani parti kapatılmaya kalkışıldı 2008 yılında. 2012'de MİT müsteşarı tutuklanmaya kalkışıldı. Ve Gezi olayları. Gezi olaylarıyla Türkiye karıştırılmaya çalışıldı. Bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldı. Ardından 17-25 Aralık yargı darbesi girişimiyle hükümet düşürülmeye çalışıldı. Tüm bunlarda başarılı olamadılar. Daha sonra terör olayları, hendek kazmalar, Kobani olayları, tüm bunlarla yine bir kaos ortamı. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişimine gelen o süreçte son 2 yılda özellikle Türkiye'nin değişik yerlerinde patlamalar. Evet, Suruç patlaması, Ankara gar patlaması, 103 vatandaşımız maalesef vefat etti. Merasim sokaktaki patlamada 30 astsubayımız şehit oldu. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinde, İstanbul'da, Taksim'de bu neydi? Bir kaos ortamı oluşturalım ve darbe sürecine Türkiye'yi hazırlayalım. Aslında oyun buydu. 15 Temmuz gecesi de bu kez FETÖ'yü kullanarak halkın silahını, halkın helikopterini, milletin paralarıyla alınmış tankları milletin üzerine sürdüler. Evet. Ve milletimiz de dur dedi. Müsaade etmeyiz dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde FETÖ darbe girişimine de karşı koydu. Ve o süreci de, o hal süreci devam etti. Tabii bu konuda işte o hal çerçevesinde yürütülen soruşturmalar vesaire, bunlar da eleştiri konusu, muhalefet tarafından yapılmaya devam etti.
Evet.
Ve en son işte OHAL kalktı, yeni bir kanun yaptık, onu da OHAL'i kalıcı hale getiriyorsunuz diye eleştiriler aldık. Ve bugünlere geldik, artık yerel seçimler yaklaştı. Yerel seçimler öncesi de yine bu ahim kararı bu saldırılardan bir tanesi olabilir. Yani sizin yorumladığınız. Yani Daha başka saldırılar da gelebilir. Ekonomik saldırı böyleydi. Doların manipüle edilmesi bu saldırılardan bir tanesiydi. Hala geçmiş değil. Yani dolar alınan tedbirlerle Maliye ve Hazine Bakanlığımızın, ilgili bakanlarımızın almış olduğu tedbirlerle belli bir noktada dizginlendi. Alınmasaydı tedbirler 2001'deki krize benzeyen bir krizle karşı karşıya kalacaktı. Bu tedbirlere rağmen hala manipülasyon yapanlar var. Bunlarla da mücadele devam ediyor. Stokçular var. Yani bir takım halkımızın özellikle ekonomik anlamda moralini bozmaya çalışan AK Parti'ye karşı yerel seçim öncesi insanlarımızı demoralize etmeye çalışan, onların moralini bozmaya çalışan girişimler devam ediyor. Ha, bu da bir uluslararası girişim olabilir. Bu noktada tabii biz bunu bu saldırılar arasında şu anda saymıyoruz. Çünkü neticede yapılacak işlemler belli burada. Hukuki olarak buna karşı konulabilir.
Devam eden de bir süreç
var. Yargılama devam ediyor. Adalet Bakanımızın da söylediği gibi Türk yargısı bağımsızdır. Bağımsızca kararını verir.
Evet, biraz önce FETÖ'den de bahsettiniz. 15 Temmuz darbe girişiminden bir terör olayını konuşurken bir başka terörle mücadele de sürüyor bir taraftan ve yürütülen davalar var. Kısaca FETÖ davalarında gelinen son aşama nedir? Onu da soralım size.
Evet.
Siz de yakından takip ediyorsunuz çünkü.
Evet, şimdi FETÖ ile ilgili mücadele yargısal anlamda devam ediyor. Devam eden soruşturmalar var. Açılan davalar var, verilen kararlar var ve bu anlamda bağımsız yargı, milletimiz aleyhinde tuzaklar kuran FETÖ örgütüyle hukuki anlamda, yargısal anlamda mücadelesini sürdürüyor ve milletimize karşı bu hainliği yapanlar da bağımsız yargı huzurunda gerekli cezalara çarptırılmaya devam ediyor. Şu ana kadar baktığımız zaman toplam soruşturma sayısı, yani devam eden soruşturma şu anda 97 bin.
Evet.
Bu 97 bin soruşturmada 189 bin şüpheli ve sanık var. Küsuratı da var tabii.
Evet.
Bunlardan 16 bini yakalanamayan, işte yurt dışına kaçanlar vesaire var. 27 bini adli kontrolle serbest bırakılan var. Tutuklu sayısı, yani devam eden soruşturmalar bakımından tutuklu sayısı 2145.
Aslında hani hep insanlar tutuklu deniyor. Rakama baktığımızda soruşturmalar
açısından. Yürütülen davalar açısından baktığımız zaman 51 bin dava var.
Hı hı.
82 bin bu davalarda yargılanan şüpheli ve sanık var.
Hı hı.
Bu davalarda yakalanamayan 5 bin kişi var küsür.
Evet.
Bu davalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 54 bin küsür kişi var. Şu anda devam eden davalarda tutuklu sayısı 11.253. Toplam karar verilenler var.
Evet.
Tutukluluğu devam ediyor. Bunlar da 16 bin. Yani genel toplama baktığımız zaman 148 bin soruşturma ve dava sayısı var.
Evet.
272 bin şüpheli ve sanık sayısı var. Bu 272 bin kişiden 21 bini yakalanamamış. 81 bin de adli kontrolle serbest bırakılmış. 31.470 tutuklu var.
Evet.
Yani dediğiniz kamuoyunda işte yüz binlerce kişi tutuklu falan deniyor ama öyle bir şey yok.
Evet.
31 bin tutuklu. Toplam şüpheli sanık sayısı 272 bin olmasına rağmen 31 bini tutuklu.
Evet.
Tabii bir kısmı tahliye olmuş, yargılaması devam ediyor. Ve özellikle fiili darbeye karışanların davaları da karara çıkanlar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar var. Fiili darbe, yani darbeye bizzat karışmış, silah çekmiş, o gece millete saldırmış.
Hakkı
kamu kurumlarını bombalamış, meclisi bombalamış, özel harekat dairesine bomba atmış. 51 polis orada can verdi.
Evet.
Yani terörle mücadele daire başkanını öldürmeye kalkıştılar. İşte şu anda sakat vaziyette.
Evet.
Gazilerimizden. Fiili darbe davaları da Şu anda toplamı 73. Bu fiili darbe davalarında 3797 sanık var. Bunlardan 76'sında yakalama emri çıkan var. Adli kontrolle serbest 1485. Toplamda 1800 tutuklu var. Burada karar verilenlere baktığımız zaman 216 dosyada karar verilmiş.
73'ü şu an devam edenler değil mi?
73 devam edenler, ha. 216 karar verilenler. 2717 mahkumiyet kararı var. 2266 beraat. Şimdi diyorlar ya, erleri siz mahkum ediyorsunuz. Erlerden beraat edenler var. Karışmamış. O gece otobüse bindirmişler, bir yerlere getirmişler vesaire. Bakın, bunlardan 2266 beraat eden var. Ceza verilmesine yer almadığına dair 607 karar var. Yargıtay'da onanında 2 dosya var. Yani bağımsız yargı bunlardan hesap sormaya devam ediyor. Ve bunlar milletimizin özellikle talebi, hak ettikleri cezaya çarptırılması noktasında. Bu anlamda da işte hak ettikleri cezalara çarptırılmaya devam ediyorlar. Ve bu mücadele devam ediyor. O hal sürecinde kamudan ihraçlar oldu. Yaklaşık 120 bin kamu görevlisi FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları için ihraç edilenler var. Bunların içerisinde ceza soruşturmasını gerektiren var, gerektirmeyen var. Ama bunların kamuda çalışmaması noktasında kararlar verildi. Bu kararlara itiraz süreçleri de açık. Yani hak arama yolları açık. Türkiye demokratik bir hukuk devleti. OHAL komisyonuna müracaat edenler var. Oradan görevine iade edilenler var.
Evet.
Göreve iade edilmiyorsa, kararı reddediliyorsa idare mahkemesinde dava açma hakkı var.
Hı hı.
Dolayısıyla Danıştay süreci vesaire, yani hukuki yollarda, hukuki kanallarda kapatılmış değil. Dolayısıyla demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesi içerisinde, hukuk çerçevesi içerisinde FETÖ ile mücadele de devam ediyor.
Evet. Sayın Tunç, programımızın bu bölümünde biraz da meclis gündeminde yer alan ve yargı kadar ekonomik ve ticari hayatımızı da yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi konuşmak istiyoruz sizinle. Bu düzenlemenin adı abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun teklifi. Teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve genel kurulda görüşülecek. Şüphesiz bu husus Türkiye'de abonelikleri bulunan ve bu konuda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Öncelikle abonelik sözleşmeleriyle ilgili nasıl bir sorun yaşanıyor ki böyle bir düzenleme hazırlandı? Düzenleme ile neler değişecek?
Evet, bu düzenleme Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Önümüzdeki günlerde genel kurulda görüşülecek. Şu anda genel kurulda Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve bazı kanunlarda değişiklik teklifi görüşülüyor.
Ha.
Yerel seçimlerde aday olacak oda ve borsa yöneticilerinin tekrar, eğer aday yapılmazlarsa görevlerine ya da seçilemezlerse görevlerine geri dönemiyorlardı. Bu imkan sağlanarak aslında anayasal hakları verilmiş oluyor. Bu bir eksiklikti, bu düzeltiliyor. Şu anda genel kurulda görüşülüyor.
Kamuda zaten bu var.
Çevre aynen komisyonundan çevre kanunusun girişte bahsettiğiniz geçti. O da genel kurulda görüşülecek.
Hı hı.
Herhalde o iki konudan sonra sizin bahsettiğiniz Adalet Komisyonu'ndan geçen teklif genel kurulda görüşülecek. Burada tabii abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının icra takibi hususuyla ilgili bir düzenleme yapılıyor.
Hı hı.
İcra dairelerinin iş yükünün büyük bir kısmı bu abonelik sözleşmelerinden doğan para alacaklarından oluşan dosyalardan kaynaklanıyor. Yani bunlar işte su borçları, telefon borçları, hı, elektrik borçları, seri dosyalar bunlar.
Evet.
Ve bu faturalar ödenmediği takdirde icraya intikal ediyor. Ve icra dairelerinin bütün dolapları genelde %80'i bu toplu dosyalar, yani abonelik sözleşmesinden kaynaklanan dosyalarla doluyor. Burada işte bir kısmı otomatik ödemeyi unutuyor, bir aksamalar oluyor ve her bir alacak için de bir dosya açılıyor. Şimdi yeni getirilen sistemde biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nın UYAP sistemi var. Evet. Bu UYAP sisteminin içerisinde bir merkezi takip sistemi diye elektronik ortamda bu icra takiplerinin açılabileceği bir sistem oluşturuluyor. Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının alacaklısı olan kişilerin avukatı vasıtasıyla bu UYAP sistemi içerisinde oluşacak olan merkezi takip sisteminden elektronik ortamda takibini açabilecek. Yani bir dosya açmayacak, bir takip talebi kağıt ortamında doldurup icra dairesine götürmeyecek, harcını daha düşük ödeyecek. Bu alacaklı açısından da önemli çünkü o harç neticede borçluya yansıtıldığı için burada borçlunun da faydasını olacak. İcra masrafları azalmış olacak elektronik ortamda. Ve merkezi takip sisteminde elektronik ortamda takip talebi ve ödeme emri hazırlanacak. Bu otomatik olarak PTT'nin sistemine gönderilecek. PTT'ye elektronik ortamda. PTT ödeme emrinin çıktısını bilgisayardan alıp ilgilinin adresine tebliğ edecek. Şimdi ilgili bu borcu ödemek isterse yine PTT'nin o elektronik ortamda o ilişkilendirilmiş hesap numarasına yatırabilecek. Hı hı. Hiç kağıt harcanmadan, dosya açılmadan, icra dairesinin içine gitmeden, dolaplar dolmadan direkt elektronik ortamda bu ödeme yapılacak. Diyelim ki borçlu ya benim borcum yok diyor. Hı hı. Ya da borcun bir kısmı tamam kabulüm ama geri kalan benim değil diyor. İtiraz ediyor. İtiraz edebilecek. Hı hı. Tabii itiraz ederse bunu istediği icra dairesine itiraz edebilecek. Bu itirazdan sonra itirazın kaldırılmasıyla ilgili alacaklı mahkemeye başvuracak. İtirazı kaldırırsa hacze devam edecek. Hacze devam işi artık tabii fiili bir iş. O haciz aşamasına kadar geçecek süreçler elektronik ortamda yapılacak. Haciz eğer borç ödenmemiş, itiraz da edilmemiş ya da itiraz kaldırılmışsa, borçlu yine borcunu ödememişse haciz işlemleri sadece diğer mevcut icra iflas kanunumuzun diğer hükümleri gereğince devam edecek. Yani burada icrada iş yükünü azaltacak, alacaklı ve borçlunun zaman kaybını önleyecek, masrafları azaltacak. Evet. Hem alacaklının hem borçlunun lehine bir düzenleme söz konusu. Tabii teklifte sadece bu yok.
Evet, komordato ile ilgili bir düzenleme olduğunu görüyoruz efendim. O da çok tartışılı çünkü bu ekonomik saldırıların olduğu bir süreçte bazı kuruluşların komordato ilan etmesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. O alanda neler düzenleniyor?
Şimdi komordato ile ilgili biz düzenlemeyi yaklaşık kaç ay oldu? 8 ay önce yaptık.
Evet.
8 ay önce iflas ertelemesi kötüye kullanılıyor diye bu iflas ertelemesi müessesesini kaldırdık. Çünkü herkes iflas ertelemesine başvuruyordu.
Evet.
Borcunu geciktirmek için, ödememek için. Kötüye kullanıldığının farkına varıldı ve konkordato düzenlemesi içerisinde iflas ertelemesinin o kötüye kullanılan kısımları revize edildi ve konkordatonun altında düzenleme yapıldı. İflas ertelemesi kalktı ve konkordato. Şimdi konkordato da 8 aydır uygulanıyor bu maddeler. Bu da yine bazı çevreler, işte bazı şirketler tarafından kötüye kullanılmaya başlandı. Konkordato ilan etmemesi gereken şirketler özellikle ekonomik saldırıları da bahane ederek konkordato ilan etmeye başladılar.
Fırsatçılık da var işin içinde.
Fırsatçılık maalesef. Fırsatçılık var ve burada bu hükümlerin tekrar revize edilmesi ihtiyacı doğdu. Özellikle konkordato talebinde konkordato talep eden firma ile ilgili finansal analiz raporu biraz daha gevşek hükümler vardı orada. Hı. Onun yerine denetim raporu daha da sıkılaştırıldı. Hı hı. Komiserlerin atanması ile ilgili hususlar daha da netleştirildi. Ve burada bağımsız denetim kuruluşlarıyla ilgili özellikle standartların uygulamada sorunlara yol açmayacak şekilde düzenlemeler yapıldı. Ve bundan sonra konkordato ile ilgili özellikle o fırsatçıların kanunu kötüye kullanmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Bir husus daha var yine bu teklifte.
Evet, arabuluculukla ilgili galiba bir düzenleme geliyor. Evet.
Şimdi arabuluculuk geçen 24. yasama döneminde hukukumuza girdi. Arabuluculuk aslında hem davacı hem davalı açısından özellikle tüm dünyada uygulanan ve ülkemizde de artık uygulanmaya başlayan bir sistem. Yargının iş yükünü azaltan, hem davacının hem davalının daha memnun olarak ayrıldığı, anlaştığı bir sistem. Bu sistemi Türkiye'de getirmiş olduk. Tabii önce ihtiyariydi bu. İsteyen arabulucuya başvursun, isteyen dava açsın. Yargılamaları tabii hepimiz biliyoruz. Uzun süren yargılamalar var. Hakka geç kavuşma noktasında her iki tarafında memnun olmadığı bir sistemden her iki tarafın razı olduğu bir sisteme geçelim dedik. Bununla ilgili de ihtiyari kısmını iş hukuku, iş davaları açısından dava şartı haline getirmiştik önceki dönemde. İş davasında taraflar dava açmadan önce bir arabulucuya gidiyorlar. Bu iş davalarında uygulaması başladı ve epey de bir verim alındı. Yani arabulucuya başvurulan olaylarda işçi daha çabuk alacağına kavuşuyor. Uzun süren bir yargılamadan hem işçi hem işveren kurtulmuş oluyor. Şimdi bu tecrübe ticari davalara da yansıtılacak. Ticari davalarda arabulucuyu zorunlu arabulucu haline getiren bir sistem getiriyoruz. Evet. Dava şartı olarak getiriyoruz. Ticari bir davaysa eğer konu, dava açmadan önce arabulucuya başvurulacak. Arabulucu her iki şirketi bir araya getirecek, şirket yetkililerini. Anlaşabilirlerse davaya gitmeden sonuçlandırmış olacaklar. Anlaşamazlarsa yine dava açmak da serbest herkes. Yani burada önce bir anlaşabilip anlaşamadıklarını göreceğiz.
Süreci kolaylaştıran,
yargılamayı özellikle dava sayısını azaltan, dava sayısı azalınca ne olacak? Yargıdaki davalar da hızlı sonuçlanmış olacak. Bu anlamda yargının iş yükünü azaltacak. Ama tarafların da hakkına bir an önce kavuşmasını sağlayacak bir sistemi getiriyoruz. İş hukukunda, iş davalarındaki dava şartı arabuluculuğu, ticari davalarda da dava şartı olarak getiren yeni bir düzenleme. Evet. Önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek.
Bunu da dinleyenlerimize aktarmış olalım. Biraz da yerel seçim konuşalım efendim son bölümde.
Yerel seçimlere 4 ay 1 haftalık bir süre kaldı. Siyasi partiler bir yandan ittifak görüşmelerini izliyor. Diğer yandan da aday belirleme çalışmalarını takip ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştüler. Öncelikle bu görüşmenin anlamını soralım size. İki parti arasında yerel seçim ittifakı söz konusu olabilir mi? Bir başka deyişle nasıl bir işbirliği yapılabilir?
Evet, tabii Cumhur İttifakı devam ediyor. Bu noktada hem AK Parti Cumhurbaşkanımız hem Milliyetçi Hareket Partisi ve onun Genel Başkanı Sayın Bahçeli bu konuda kararlı. Cumhur İttifakı'nın devam etmesi milletimizin birlik beraberliği ve devletimizin bekası açısından önemli olduğuna biz inanıyoruz. Çünkü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle yeni kapı ruhu dediğimiz o birlikteliğin devam etmesi ülkemizin faydasına. Buna inandığımız için Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlere heba edilmemesini aslında istiyoruz. Yani yerel seçimler evet olacak. Bu konuda her parti kendi adaylarını da çıkarmaya başladı. Evet. MHP'nin açıkladığı adaylar var. Biz henüz daha adaylarımızı açıklamadık. Temayül yoklaması geçen hafta sonu temayül yoklaması yaptık. Büyük katılımla gerçekleşti. Evet. Teşkilatlarımız
elektronik
ortamda yaptık. Biraz önce elektronik takip.
Evet.
Burada da elektronik artık teknolojinin imkanlarından her alanda yararlanmak lazım. Siyasette de bu bir ilk oldu. Ben Ankara'da görevliydim temayülde. Arena spor salonuna geldi teşkilat mensuplarımız. şehirden, beldelerden, köylerden, delegelerimizin hepsi heyecanla geldiler. Bu bir büyük bir heyecan. Yani orada gördüğümüz manzara bir oy için tarladaki traktörünü bırakıp koşmuş gelmiş. Diyor ki yani görüşümü ifade etmek istiyorum. Bu çok güzel bir şey demokrasi açısından. Ve elektronik ortamda biz başlangıçta işte bilgisayar kullanacak, mouse kullanacak, orada işaretleme yapacak, bunu nasıl yapacak, çok aksama olur diye tereddüt ederken hiç aksama olmadı. Geldi vatandaşlar. Herkes artık, herkesin cebinde elektronik akıllı telefonlar olduğu için o bilgisayar onlara çok basit geldi. Geldi hemen soruları cevapladılar. Görmek istediklerini de mouse aldılar, klavye kullanarak. Klavye kullanamayan çok nadir çıktı teşkilat mensuplarımız arasından. Çıkanlar da zaten yanında bir yardımcı getirmiş. 15 saniye içinde onu yazması gerekiyordu. Başlangıçta 15 saniye kaçıranlar oldu. O süreyi de 30'a çıkardılar ve bir aksama olmadı. Tabii temayül yoklamaları önemli teşkilatlarımızın görüşü açısından. Tabii tek başına bir kriter değil. Kamuoyu yoklamaları önemli. Partimiz bunu yapıyor. Kamuoyunun nabzını ölçüyor. Adayın kişiliği önemli. Halk tarafından kabulü nasıl olacak? Bunların hepsi partimizdeki komisyonlar, yetkili arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. Görüşler alınıyor. Milletvekillerinin görüşleri alınıyor. Halkımızın görüşleri, temayüller ve mevcut başkanın durumu. Tüm bunların hepsi rapor halinde alt komisyondan ortadan son nihai aşamada da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunularak kararlar verilecek. AK Parti belediyeciliği bir marka. Yani bu tartışmasız. Ne zaman başladı bu belediyecilik? 94'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle başladı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki o yaşanılamaz hale getirilen İstanbul, suyu akmayan İstanbul, çöpleri toplanamayan İstanbul, Haliç'i pis kokan İstanbul ve trafiği keşmekeş, işte mahalleleri çamurdan geçilmeyen o İstanbul, ayda bir su akardı. Ben İstanbul'da yaşıyordum o dönemde, Pendik'te. Ve ayda bir su durakları vardı. Su serin kamyonları gelirdi mahallelere. İnsanlar o kamyonun hortumundan o plastik bidonla su doldururdu. Yani ayda bir evde akardı, onu da küvetlere doldururlardı ki susuz kalmayalım diye. Böyle bir ortamdan devraldı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u ve İstanbul şu anda görüyorsunuz. Denizin altından tüneller, köprüler, Körfez Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul. Üçüncü yani dünyanın dev projelerinin konuşulduğu bir şehir haline geldi. Üçüncü havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı. İşte havası solunabilen, doğalgazla artık bütün ülkeye yaygınlaştırdık. Ve
tabii bunlar efendim çok fazla, onları tek tek yani sıralamaya
kalkarsak. Yani şimdi bu belediyecilik, şimdi Cumhuriyet Halk Partiler diyor ya işte biz gelirsek şöyle, ya senin İstanbul'daki belediyeciliğini biliyoruz. Şu anda tabii insanlarımız da bunu biliyor. Böyle bir belediyecilik markası oluşturmuş bir genel başkanın partisi, Cumhurbaşkanımızın partisi tabii ki seçimlere diğerlerine göre daha avantajlı giriyor. Çünkü vatandaşın bir AK belediyecilik beklentisi var. Bu bizim, ben yaşadığım şehir Bartın. Bartın'da da bunu görüyorum. Bartın, Batı Karadeniz bölgesinin Zonguldak'tan ayrılan bir ili. 193 bin nüfusumuz var. 56 kilometre sahil şeridimiz var. Ankara'nın denizidir bizim Bartın. Ankara'nın sahilidir. Hı hı. Bekleriz sizleri yaz dönemlerinde özellikle. Ve ilçelerin tamamı AK Partili belediyeler. Güzel çalışmalar yaptık. 4 beldemiz var, 3'ü AK Partili. Gerçekten ile örnek olacak çalışmalar yaptık. Yani elektrik kabloları yer altına alındı, caddeler, bisiklet yolları yapan beldelerimiz var.
Evet, belde. Vatandaşlarımız dahil etmiş olalım.
İlde de, evet. ilde MHP'li belediye var. Tabii burada
siz ittifakı kurmuşsunuz galiba şimdi, Bartın'da falan.
Şimdi MHP'li belediye var, tabii belediyecilik noktasında biraz İl düzeyinde eksikliklerimiz var. Evet. Bu anlamda tabii önümüzdeki süreçte adaylar belli olacak. Adaylarımız sahada projelerini vatandaşımızla paylaşacak ve neden AK Partili bir belediye ihtiyaç olduğunu hemşehrilerimize anlatacağız. Tabi burada hükümetle uyumlu çalışacak belediye başkanları daha avantajlı oluyor. Bu anlamda şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bu avantajı da kullanmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Hayırlısıyla inşallah şu aday tespitleri bitsin. Yakında açıklamalar da başlar zaten. Ve şimdiden tüm adaylarımıza ve partilerimize başarılar diliyoruz.
Başarılar diliyoruz, evet. Sayın Tunç, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Asıl ben teşekkür ediyorum.
Ağzınıza sağlık.
Epey bir konuya değinmiş olduk.
Fırsat verdiniz.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyenlere de yeniden saygılarımızı sunuyoruz.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkan Vekili, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Avukat Yılmaz Tunç'tu. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Meclis gündemi.